Ayrım 12. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz, sayfa 141. Nazım'ın Atatürk'e mektubu. Nazım'ın son umudu Temyiz'deydi. Ya Temyiz'den onay çıkarsa, Nazım tüm yaşamını hapiste geçirecek demekti. Yakınları Şükrü Kaya'ya başvurup yardım istediler. O da Nazım'ın Atatürk'e bir mektup yazmasını önerdi. Nazım, merhamet değil, adalet isteyecekti. Atatürk'e inanıyordu ama hava kurşun gibi ağırdı. Temyiz kararını beklediği günlerde Atatürk'e şu mektubu yazdı. Cumhur Reisi Atatürk'ün yüce katına. Türk ordusunu isyana teşvik ettiğim iddiası ile 15 yıl ağır hapis cezası giydim. Şimdi de Türk donanmasını isyana teşvik etmekle töhmet altındayım. Türk inkılabına ve senin adına and içerim ki suçsuzum. Askeri isyana teşvik etmedim. Kör değilim ve senin yaptığın her ileri dev hamleyi anlayabilecek bir kafam ve yurdunu seven bir yüreğim var. Senin eserine ve sana aziz olan Türk dilinin inanmış bir şairiyim. Kemalizm'den ve senden adalet istiyorum. Türk inkılabına ve senin başına and içerim ki suçsuzum. Mektubun garip bir hikayesi oldu. Mahkemedeki savcılardan Haluk Şehsuvaroğlu, Nazım'ın şiirlerini çok beğenen genç bir subaydı. Nazım'la aralarında sıcak bir ilişki kurulmuştu. Nazım bu mektubu Şehsuvaroğlu'na teslim etti. Şehsuvaroğlu, mektubun bir kopyasını kendine alıkoydu, aslını da Beşiktaş'tan taahhütlü olarak Çankaya'ya gönderdi. Yıl 1938, Ağustos ayıydı ve Atatürk ağır hastaydı. Çankaya'daki görevliler mektubu ona iletmekten çekindiler ve Şükrü Kaya'ya verdiler. Mektubu öneren oydu ama Atatürk'e verilmesini sakıncalı buldu ve mektup hedefine ulaşamadı. Nazım'ın annesi Celili Hanım da mektubun Atatürk'ün eline geçmediğini düşünerek devlet başkanına şu mektubu yolladı. Gazimiz, size iki kez geldik. Teyzezademin ve Fuat Paşa'nın çok çok selamı var. Sizin çok merhametli olduğunuzu söylüyorlar. Affı hususinizi istiyoruz. Yarattığınız Türk lisanının kıymetli bir hizmetkarı olan Nazım'ı bağışlayın. Hapislerde her gün üzülmesine mani olun. Bu husustaki delaletinizi bizden esirgememenizi rica ederiz. Enver Paşa kızı Celile. Atatürk'ün Nazım Hikmet'e karşı tutumunu Çetin Altan yıllar sonra Ali Fuat Cebesoy'un ağzından şöyle anlatacaktı. Akşam 28 Aralık 1966 Çetin Altan Şale Köşkü'nde bir gece. Şale Köşkü'nde General Cebesoy bana şunları söylemişti. O çocuğu, Nazım Hikmet'i, Şükrü Kaya ziyan etmiştir. Mustafa Kemal bu yüzden çok sinirlenmiş ve üzülmüştü. Nazım Hikmet'i tevkif ettikleri sırada Nizamettin Nazif, tepedelenli, bana rastladı. Nazım'ı kurtarmanın zamanı olduğunu söyledi. Yolova dönüşü gemide, akşam yemeğinde Şükrü Kaya ile yan yana oturuyordum. Bu konuyu konuşuyorduk. Mustafa Kemal birden Şükrü Kaya'ya, ''Ne konuşuyorsunuz orada?'' diye bağırdı, onu azarladı. İlk defa ciddi şekilde hastalanıp yatağa girdiği akşamdı. Biraz sonra benim kulağıma, ''Çok sancım var, duramayacağım, sen benim yerime geç, ben yatacağım.'' dedi, dağıldık. Ben Mustafa Kemal'den haber almak için kamerasının bulunduğu yere gittim. Sancısı olduğunu, doktorların kendisine iğne yaptığını söylediler. Konuşmamızı içeriden duymuş beni çağırdı. Fenayım dedi. Demeyecek Şükrü Kaya'ya mahsus bağırdım. O çocuğu takmış parmağına onunla uğraşıyor. Ben tanırım. Mert oğlandır o. Bir akşam Dolmabahçe'ye gelmesi için haber göndermiştim. Belki konuşma adabında bir kusur ederim diye gelmedi. Şükrü Kaya, Marişal'i de kandırmış. Askerlerin arasında onun yazılarına benzer yazılar uydurup dağıtmışlar. Başını yakmaya çalışıyorlar oğlanın. Hepsinden haberim var. Nazım'ın mahkumiyet kararı bir süre sonra Yargıtay'ca onaylandı. Bu karar Nazım için çok ağır bir darbeydi. O günlerde yazdığı bir şiirde şöyle diyordu. Ölümü düşünüyorum. Demek ki arteriyoskleroz başlıyor bende. Belki de birbirimizden uzakta öleceğiz. Haber çığlıklarla gelecek. Yahut da ima edecekler ve kalanı yalnız bırakıp gidecekler ve kalan karışacak kalabalığa. 1938 Kasım'ında Nazım'ın İstanbul Tevkifhanesi'nde bulunduğu günlerde Atatürk'ün ölüm haberi geldi. Nazım bunu büyük üzüntüyle karşıladı. Hiçbir zaman Atatürk'ü düşmanlık beslememiş ve onu küçümseyen hiçbir şiir yazmamıştı. Bütün düşmanlıkların Marişa Çakmak'tan, onun çevresindeki aşırı milliyetçilerden ve faşizm yandaşlarından geldiğini biliyordu. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı seçilmesi, Nazım'ın kurtuluşu için hiçbir umut yaratmadı. Ne var ki İnönü, Ali Fuat Cebesoy ile daha yakın ilişkiler içindeydi. Gerçekten de Cebesoy, bir süre sonra Bayındırlık Bakanlığı'na getirildi. Paşa'nın girişimiyle, Nazım'ın durumunda değişiklik beklenebilirdi ama Marişal Çakmak yine görev başındaydı. Atatürk'ün ölümünden yaklaşık 3 ay sonra verdiği bir demeçte, donanma davasına değinerek şöyle diyordu. 1938 Haziran'ında donanmanın gedikli erbaşlarından birkaçı arasında komünizm cereyanlarının başladığı, bu fikirlerin bazı sivillerden geldiği ve işin başında şair Nazım Hikmet'in bulunduğu ve donanmada er ve erbaşların üstlerine karşı itaatsizlikle isyana teşvik için çalıştığı görülmüştür. Türk istiklalini ortadan kaldırmak, hür olan Türk'ü esir yapmak amacıyla çalışan komünizm için tek çare orduya el atmak ve kaleyi içinden fethetmektir. Demek ki Çakmak, görevde bulunduğu sürece durumunda değişiklik beklenemezdi. Ama yine de Cebesoy, Nazım'a yapılan haksızlığa karşı bir şeyler yapılabileceğini ümit ediyordu. Ne yapılabilirdi? Yasalar ağır hastalık durumunda cezaların ertelenmesi için açık kapı bırakıyordu. Nazım bu yolu deneyebilirdi. Böyle bir ertelenme isteminin kabul edilmesi için Cebesoy'un doğrudan bir direktif vermesi gerekmezdi. Ama onun kabinedeki varlığı böyle bir başvuruya sıcak bakılmasını sağlayabilirdi. Nazım bu olasılığı düşünerek akciğer rahatsızlığı yani tüberküloz nedeniyle bir sağlık raporu istedi. Sağlık ekibinde görevli olanlar da kendisine yardımcı olmak istiyorlardı. Nazım gerçekten hastaydı. Uzun süredir cezaevlerinde güç koşulları içinde geçirdiği sağlıksız günler ve uğradığı işkenceler onu çok yıpratmıştı. Ama bu durum cezanın ertelenmesine yetmiyordu. Doktorlar biçimsel olarak bir tükürük tahlili istediler. Kendisine veremli bir tutukludan alınacak bir tükürük örneği yollamasını önermiş olabilirlerdi. Böyle bir yola başvurmak dürüst olmayabilirdi ama kendisine yapılan bunca haksızlık ve adaletsizlik karşısında bu bile affedilmeyecek bir kabahat sayılmazdı. Geçici özgürlük. Nazım, veremli bir tutuklunun tükürüğünü sağlık kuruluna yolladı. Zaten kuruldakiler de bunu biliyorlardı. Kimse kimseyi aldatmıyordu. Kurul raporu kabul etti ve Nazım kendi evinde dinlenmek koşuluyla 1939 Nisan'ında geçici olarak özgürlüğe kavuştu. Cezaevindeki tutuklular kendisini sevgi gösterileriyle kucakladılar. Bizi unutma, ara sıra uğra, özlem gideririz diye Nazım'ı uğurladılar. Dostları cezaevinin kapısında kendisini bekliyorlardı. Onca ayrılıktan sonra her biriyle sevinç gözyaşları içinde kucaklaştı. Nazım şöyle konuştu. Hemen sevinmeyin. Bana 6 aylık bir hastalık izni verdiler. Ama bu izne hiç güvenilmez. Süre dolmadan beni yeniden deliye tıkabilirler. Bakalım neler göreceğiz. Önemli olan bugün özgürlük havasını ciğerlerime doldurmam. Bu süre içinde dilerim durumum aydınlanır da bu işten kurtulurum. Nazım evde de coşkuyla karşılandı. Annesi, eşi, kız kardeşi, teyzesi, Piraye'nin çocukları o gün bayram ettiler. Piraye gözyaşlarını güç tutuyor ama sevinçten içi içine sığmıyordu. O akşam evde rakılar içildi. Celili Hanım'ın hazırladığı mezeler yendi. Nazım ne kadar özlemişti bu sıcak aile ortamını. O arkadaşlarıyla birlikte içki içmeyi de seviyor ama ona hiç kimse ailenin zevkini veremiyordu. O ilk akşam konuşulacak ne kadar çok şey vardı. Kafasında neler birikmemişti ki? Bütün çektiği acıları, cezaevi arkadaşlarıyla geçirdiği günlerin acı tatlı yanlarını teker teker anlatmak, her şeyi ev halkıyla paylaşmak istiyordu. Nazım başından geçenleri herkesin gözünün içine baka baka ne kadar da tatlı anlatırdı. Onu dinleyenler olayları yaşamış gibi olurlardı. Kimse Nazım'a doyamıyordu. O da bunu bildiği için keyifli keyifli anlatıyordu. Ama bir yandan da Piraye ile bir an önce yalnız kalmak istiyordu. Bunu belli ederse ayıp olacaktı. Piraye'nin de bu toplantının uzamasından sıkıldığını anlıyordu. Bazen göz göze geliyorlar ve tek kelime söylemeden aynı duygular içinde olduklarını belli ediyorlardı. Sonunda Celili Hanım, ''Nazım, sen bugün çok yorulmuşsundur. Seni artık bırakalım da dinlen.'' deyince Nazım'ın gözlerinin içi güldü. ''Evet anneciğim, ama siz bana yorgunluğumu hiç duyurmadınız.'' ''Olsun oğlum, seni benim kadar hiç kimse anlayamaz. Haydi bakalım, herkes odasına çekilsin. Size iyi geceler. Yarın da konuşuruz, öbür günde. Artık her gün bizim, özgürlüğe kavuşmanın tadını çıkaracağız. Sağ ol anneciğim. Öyleyse yarın sabah kahvaltıda görüşürüz. Ne kadar özlemişim sizlerle birlikte kahvaltı etmeyi. Haydi, hepinize iyi geceler. Bu sözler üzerine herkes odasına çekildi. Nazım da Firaye'ye, oh be dedi, nihayet yalnız kalabildik. Ertesi sabah Nazım, Firaye'nin kollarındayken telefon sesiyle uyandı. Salondan sesler geliyordu. Nazım'ı istiyorlar, uyandırsak mı? Belki de önemli bir şeydir. Hayır, hayır, rahatsız etmeyelim. Efendim, Nazım daha kalkmadı. Dün gece çok geç yatmıştı da. Kim diyelim? Uyanınca o sizi arar. Ne çabuk da duyulmuştu Nazım'ın hapisten çıktığı. Telefonların ardı arkası kesilmiyordu. Hep aynı konuşmalar. Bunlara sokaktan geçen satıcıların sesleri karışıyordu. Zerzevatçı geldi. Zerzevatçı. Simit var, simit. Eskiler alıyorum. Artık Nazım'ın gözünde uyku kalmamıştı. Ne yapalım Piraye? Kalkalım mı? Kalksak iyi olur. Baksana saat 10 olmuş. Bizi kahvaltıya beklerler. Sen gelmeden kimse sofraya oturmaz. Eh, kalkalım öyleyse. Bunlar bizi rahat bırakmayacaklar. Özgürlüğün ilk günü böyle başladı. Sonra günler birbirini kovaladı. Dostlar her gün evi doldurdu. Nazım'ı dinlemeye doyum olmuyor, soruların da sonu gelmiyordu. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Hangi gazetede çalışacaksın? Yeni romanlar, piyesler, şiirler var mı? 6 ay sonra seni yeniden içeri alacaklar mı? Paşa dayı bakan oldu, bir şeyler yapsın artık. Onun forsu olmasaydı seni hiç bırakırlar mıydı? Kaçmayı düşünmüyor musun? Nazım artık bıkmıştı bu sorulardan, kestirip atıyordu. Sonra da şöyle diyordu. Evden dışarı çıkmak yasak. Ne yapabilirim ki? Oturup bir şeyler yazacağım. Kafamda çok şey birikti, yazmakla bitmez. 6 ay çabuk geçer. Bir af yasası çıkmazsa beni yine içeri alırlar. Hastalık izni de dayımın rolü olduğunu hiç sanmıyorum ama ondan çekinmişlerdir. Kaçmayı da düşünmüyorum. Niyetim kendi öz vatanımda kalıp çalışmak, insanları tanımak, sevmek, halkıma yararlı olmak. Nazım'ı sık sık yemeklere, içkilere çağırıyorlar, o hiçbirini kabul etmiyordu. Başına dert açmak niyetinde değildi. İlk haftalar böyle geçti. Piraye ile mutlu günler yaşadılar. Ama hep böyle olamazdı ki. Beyoğlu, Bağbali, Boğaz kıyıları Nazım'ın burnunda tütüyordu. İstanbul'a bahar gelmiş, Boğaz sırtlarında erguvanlar açmıştı. Yalıların önünden süzülen şirkete hayriye vapurlarını, Çamlıca, Kuzguncuk, Tarabya sırtlarını uzaklardan görmek, Rumeli Hisarı, Bebek, Beykoz, Cengelköy ve Büyükada iskelelerinin yanı başındaki balık lokantalarında demlenmek bu mevsimde kim bilir ne kadar tatlı olurdu. Bunları hayal ettikçe Nazım'ın içi içine sığmıyordu. Şöyle arada bir kaçamak yapıp da oralara uzansa ne iyi olurdu. Birkaç hafta sonra bu düşüncelerini Piraye'ye açtı. Karısı, ''Sen çıldırdın mı Nazım?'' dedi. ''Nasıl olur, rahat battı mı sana? Şurada huzur içinde tatlı tatlı oturuyorsun. Bütün dostlarını görüyorsun, yazılarını yazıyorsun. Otur oturduğun yerde, ne olur başını derde sokma.'' Nazım, ''Tabii tabii sen haklısın.'' deyip susuyor ama birkaç gün sonra yine şöyle bir kaçamak yapma düşüncesinden kendini alamıyordu. Aradan bir ay geçti geçmedi. Nazım bir gün Piraye'nin dışarıda olduğu bir anda evden kaçtı. Kimseye görünmek istemiyordu ama onu tanıyanlar yolunu kesip kucaklıyorlardı. Geçmiş olsun Nazım Bey. Allah bir daha sizi gemilerin ambarına düşürmesin. Aman ne olur kendinize dikkat edin. Nazım ağabey, sen bizim üstadımızsın. Bizi terk etme. İşçi sınıfı her zaman arkanda olacaktır. Nazım bunları duymaktan hem çok zevk alıyor hem de huzursuz oluyordu. Başına dert açmak istemiyordu. Ama öte yandan Avrupa kaynıyor, barut kokuları geliyordu. Naziler Almanya'da faşist ve ırkçı bir egemenlik kurmuşlar, saldırı hazırlıklarına girişmişlerdi. Gözleri Polonya'daydı. Habeşistan'ı eline geçiren İtalya, Almanya'nın dümen suyunda gidiyordu. Fransa'da Léon Blum'un başkanlığındaki sosyalist halk cephesi çökmüş ve faşizm yanlıları Hitler'le işbirliğine yönelmişti. Sovyetler Birliği yeni bir dünya savaşına hazırlıklı değildi. Stalin, Almanlara ödün vererek zaman kazanmaya çalışıyordu. Türkiye'de Hitler hayranları iş başına geçme sevdası içindeydi. Eğer onlar Nazilerin yardımıyla daha da güçlenecek olurlarsa, Türkiye bir dünya savaşında faşistlerin safında yer alabilirdi. komünistleri, sosyalistleri ve solcuları, devrimcileri karanlık günler bekliyordu. Nazım bu durumda ne yapabilirdi? Yakayı ele verecek ve 28 yıllık cezasını çekmek üzere yeniden zindanlara yollanacaktı. En iyisi yurt dışına çıkmak ve barıştan yana olanları kalemiyle desteklemekti. Ama böyle gergin bir havada yurt dışına nasıl kaçabilirdi? Türkiye Komünist Partisi ile bağlarını koparmıştı. Onlardan bir şey bekleyemezdi ama yine de bu yolu denemekte yarar olabilirdi. Bu alanda güvenebileceği kaç kişi vardı? Aklına Nail Çakırhan geldi. Nail kendisinden 7-8 yaş küçüktü. Muğlalıydı. 1928'de lise öğrencisiyken Halka Doğru dergisinde yayınlanan bir şiirinde Müstebitler, dik dayanlısı, derebeyler sözcüklerini kullandığı için hakkında kovuşturma açılmıştı. Savcı, Nail'in müstebit sözüyle Atatürk'e saldırdığını öne sürüyordu. O ise Muğla'daki toprak ağalarını hedef aldığını söylüyordu. Nail Atatürk'e hayrandı. Onun müthiş bir deha olduğuna inanmıştı. Durumu Atatürk'e duyurmuşlar, o da ayıptır, bırakın çocuğu okusun demişti. Nail liseyi çok iyi notlarla bitirdi. Parasız yatılı okuma hakkını kazandı, İstanbul'a geldi, Edebiyat Fakültesinde felsefe okudu, şiirlerini resimli aya gönderdi. 1930'da orada Nazım'ı tanıdı. Ardından Nazım'la birlikte cezaevine düştü. Daha sonra Moskova'ya kaçtı, 3 yıl sonra yurda döndü ve tutuklandı. 2 ay sonra serbest bırakıldı. 1 yıl sonra Tan Gazetesi'nde çalışmaya başladı. O sırada yeni kitapçıyı satın alarak yayıncılık işine girişti. Nazım kendisini görmek istediği zaman Nail kitapçılık yapıyordu. Bir gün karşısında Nazım'ı görünce hem çok şaşırdı hem de sevindi. Hoş geldin Nazım ağabey, geçmiş olsun, izinli çıktığını duydum, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. Nail kardeş, sen de görüyorsun dünyanın durumu kötüye gidiyor. Hitler çok tehlikeli bir oyun oynuyor, dünyayı ateşe verecek. Bizde de onun hayranları var, hükümetten destek görüyorlar. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Ben yine Moskova'ya gitsem mi diye düşünüyorum. Belki oradan vatanıma, halkıma daha iyi hizmet ederim. Ne dersin? Haklısın derim ama nasıl gideceksin? Sana asla pasaport vermezler. Kaçmaktan başka çaren yok. Ben de öyle düşünüyorum. Ama nasıl? Partiyle hiç ilişkim kalmadı. Biliyorsun bana neler etmediler. Acaba sen aracı olabilir misin? Bu niyetimi kime söyleyebilirsin? Reşat Fuat'la bir konuş istersen. Örgütün başında o var. Ben senin için ondan bir randevu alırım. Seni kırmaz, bir şeyler yapmaya çalışır. Senden cevap bekleyeceğim. Nail elinden geleni yaptı. Nazım ile Reşat Fuat'ı buluşturdu. Ama bu girişimden sonuç alınamadı. Nedendir bilinmez, Reşat Fuat başarılı olamadı. Nazım bu işten kimseye söz etmiyor. Genelde evine kapanıp çalışıyor ama fırsat buldukça evden kaçıyordu. Kimseye görünmemeye özen gösteriyordu ama onu tanıyanlar o kadar çoktu ki gizlenmesi hiç de kolay değildi. Yeniden cezaevi ve Semiha. Yine böyle evde sıkıldığı bir gün Nazım Piraye'yi Beyoğlu'na gitmeye razı etti. Tünelden Galatasaray'a doğru yürürken iki deniz subayının kendisine dikkatle baktıklarını görünce Nazım'ın huzuru kaçtı. Subaylar herhalde kendisini Erkin gemisinden tanıyorlardı. Bakışlarından nefret okunuyordu. Nazım Piraye'ye, gel Karman pasajına girelim dedi. Suzan'a bir şeyler almak istiyorum. Nazım'ın maksadı deniz subaylarının takibinden kurtulmaktı. Pasaja girdiler. Piraye kadın giysileriyle ilgileniyor. Nazım da zaman kazanmak için oyuncaklara bakıyordu. Böylece yarım saat kadar oyalandılar. Nazım bir de baktı ki subaylar da mağazaya girmiş kendisini izliyor. Büsbütün keyfi kaçtı. Bir şey almadan mağazanın arka kapısından çıktılar. Piraye bu izlenme işinin hiç farkına varmamıştı. Nazım evde bunları anlatınca Piraye çok gerginleşti. Nazımcığım niye böyle yaptın? Ne diye evden çıkıyorsun? Bazen çocuk gibi oluyorsun, hiç söz dinlemiyorsun. Keşke dışarı çıkmasaydık diye yakındı durdu. Nazım Piraye'yi teselli etmeye çalışarak şöyle dedi. Karıcığım bunlar benim hastalık izniyle cezaevinden çıktığımı bilmiyorlardır. Beni kaçak sanmışlardır. Telaş edecek bir şey yok. Ben izinliyim. Bana bir şey yapamazlar. Piraye haklıydı. Bu subayların Nazım'ı genelkurmaya ihbar ettikleri sonradan anlaşıldı. Genelkurmay duruma el koymakla gecikmedi. Birkaç gün sonra 1 Temmuz sabahı iki inzibat kapıya dayandı. Nazım'ı İstanbul tevkifhanesine götürdüler. Ev halkı perişan oldu. Nazım için yine bunalımlı günler başlamıştı. Şimdi ne olacaktı? Sultanahmet cezaevinde birkaç gün kaldıktan sonra Nazım'ı önce adli tıbba, sonra da Cerrahpaşa Hastanesi'ne aldılar. Karantina koğuşuna yatırılan Nazım'ın sağlık durumunun yeniden gözden geçirilmesi isteniyordu. Yani durumu iyi ise cezaevini boylayacaktı. Hastanede röntgen çekildi, tahliller yapıldı. Sorumlu hekim ünlü göğüs hastalıkları uzmanı İhsan Rıfat'tı. Piraye bunu öğrenince kız kardeşi Fifi, Fehamet ve oğlu Mehmet'le birlikte İhsan Rıfat Bey'in Harbiye yakınlarındaki muayenehanesine gitmeyi uygun gördü. Fifi zaten zaman zaman doktorun muayenehanesine kontrole gidiyordu. Yani yakından tanışıyorlardı. Fifi'nin amacı İhsan Rıfat Bey'den yardım istemekti. Piraye ile Mehmet bekleme odasında otururlarken Fifi muayene oldu ve sırasına getirip doktora Nazım hakkındaki düşüncelerini sordu. Ama sorduğuna da pişman oldu. Doktor Fifi'ye şöyle dedi. Fehamet Hanım, ben Nazım'ı asar, sonra oturup ağlarım. Fifi ağlamamak için kendini zor tuttu. Bunu Piraye'ye nasıl söyleyecekti? Zaten açıklamasına gerek kalmadı. Piraye Fifi'yi görür görmez her şeyi anlamıştı. İhsan Rıfat Bey'in raporu kısa sürede açıklandı. Nazım'da tüberküloza rastlanmamıştı. Hastalık izni iptal edildi ve Nazım yeniden cezaevine gönderildi. Yine cezaevinde günler geçmek bilmiyordu. Bereket ziyaret günlerinde Piraye, Celili Hanım ve yakınları onu görmeye geliyor, bir şeyler getiriyor ve ajans haberleri iletiyorlardı. Almanlar Polonya'ya saldırmış ve Avrupa'da savaş başlamıştı. Bu haberler Nazım'ı çılgına döndürüyordu. Siyatik ağrılarından da kurtulamıyordu. Bazı günler üşütüyor, ateşi yükseliyor ve yataktan çıkamıyordu. Annesi oğluna bazen Çerkes tavuğu yolluyordu. O da annesine, Çerkes tavuğu pek nefis olmuş, yapana, yaptırana, getirene uzun ömürler, sağlıklar dilerim. Muratlarına erişsinler, haşretlilerine kavuşsunlar gibi notlar gönderiyordu. Nazım uzun bir süre sonra Semiha ile yeniden mektuplaşmaya başladı. Semiha 3 yıldır Almanya'daydı. Berlin Yüksek Müzik Akademisi'nde eğitim görmüştü. Berlin Radyosu'ndaki bir konseri İstanbul Radyosu'ndan da naklen yayınlanmıştı. Bütün yakınları Semiha'nın başarılarını izliyor ve onunla övünüyordu. Nazım 1939 Nisan'ında sağlık nedeniyle özgürlüğe kavuştuğunu Semiha'ya bildirmiş ve ondan sevgi dolu bir mektup almıştı. Semiha, Temmuz'un 15'inde İstanbul'da olabileceğini de bildiriyordu. Ama Nazım, o gelmeden önce Sultanahmet cezaevine gönderilmişti. Semiha İstanbul'a döner dönmez Nazım'ı aradı. Tutuklu olduğunu öğrenince çok mutsuz oldu. Celili Hanım, Semiha'ya büyük yakınlık gösteriyor ve ona oğlundan haberler iletiyordu. Semiha, cezaevine giderek Nazım'ı görmeyi aklına koymuştu. Celili Hanım aracılığıyla ona bir mesaj göndererek cezaevine gelip gelemeyeceğini sordu. Nazım da cevabını birinci nevi bir sigara paketinin arkasına yazdığı şu üç sözcükle duyurdu. Gelin elbette, beklerim, Nazım. Semiha, 18 Eylül'de elinde bir hediye paketiyle cezaevine gitti ama sevgilisini göremedi. Paketi cezaevi yönetimine bırakarak döndü. Birkaç gün sonra Nazım'dan Semiha'ya şu mesaj geldi. Yumurta, yağ ve havyarı aldım. Teşekkür ederim. Selam ve hasret. Bunun ardından Semiha Nazım'a tatlı gönderdi. Sonra yeniden Sultanahmet'in yolunu tuttu. Bu kez de müdür yerinde olmadığı için içeri giremedi. Sonra yine gitti. Bu kez de iki paket yenice sigarası ve bir demet karanfil götürdü. Bu yakın ilgi Nazım'ı çok mutlu ediyordu. Mektuplaşmalar bu tempoda sürüp gidiyor ve Semiha büyük umutlarla Nazım'ın çıkmasını bekliyordu. Ona yine çiçek ve üzüm yolladı. Sonra da Ekim'de yeşil bir tesbih gönderdi. İlişikteki yazıda şöyle diyordu. Şu yeşil tesbihi Muratların yerini bulsun diye buradan çıkman için getirdim. Tesbihin her bir tanesine benim dudaklarımın sıcak duaları sinmiştir. Bundan dolayı tılsımlıdır. Semiha bu mesajı yolladıktan kısa bir süre sonra yine Berlin'e gitti. Ama Nazım aklından hiç çıkmıyordu. Oradan da teyzesine bir mektup yazarak cezaevine göndermek üzere şunları istedi. 1 kilo tuzsuz, 1 kilo da tuzlu tereyağı. Hacı Bekir'den en iyi cinsten 1 kutu baklava. Yapa portakal. Evde yapılmış kuru köfte. Çok olursa cezaevindeki açlara dağıtılacak. Çok iyi pişmiş peynirli börek, iyi cins, küçük bir tencere bal, 1 kavanoz reçel, çilek veya erik, birer cam şişe yeşil ve siyah zeytin. 12. ayrımın sonu, sayfa 153.